Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde Hac suresini sizlere açıklamaya devam ediyoruz. Bundan önceki sohbetlerimizde 30. ayet-i kerime kadar gelmiş idik. O ayetten itibaren İnşallah bugün sizlere Rabbimizin bizlerden neler istediğini anlatmaya çalışacağız. Bundan önceki ayeti kerimede Rabbimiz İbrahim peygamberimize hitap ederek şöyle demiş idi. İbrahim peygamberimize Kabe'nin yerinin neresi olduğunu açıklamış ve İbrahim peygamberimizin şahsında bizlerden de Allahu Teala'nın istediği şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamamızı Rabbimiz istedi. Tavaf edenlerle beraber tavaf etmemizi, kıyam ve rükû etmemizi, secde edenlerle birlikte Rabbimizin büyüklüğüne, gücüne, kuvvetine karşı Allah'ın hakimiyetine karşı kendimizi teslim ederek secdeye kapanmamızı istedi. Ve de Allah'ın evi olan Kabe'nin maddi ve manevi kirlerden ve bilhassa da putlardan temizlenmesini İbrahim peygamberimizin şahsında bizlerden Rabbimiz istemiş ve de İbrahim peygambere şöyle demişti: artık insanlara haccı ilan et, gerek yaya gerekse uzak yollardan her türlü binek üzerinde kuvvetli olabilir, zayıf olabilirler, bunlar sana gelsinler demiş idi Allah-u Teala. Ondan sonrasında da haccı tamamladıktan ve insanların artık haccı tamamlamış olması, kendilerindeki manevi kirlerin kendilerinden arındırıldığını, temizlendiğini söylemiş idi Rabbimiz. Böyle bir hac yapmak gerekiyordu. Geçen sohbetimizde bunlardan bahsettik. Haccın amaç ve gayesinin ne olması gerektiğinden, hac dedik bir kongredir, dünya Müslümanların bir araya gelmesidir, bir dayanışmadır, bir desteklemedir, birbirlerinin dertleriyle ortaklaşmadır, birbirlerinin sıkıntılarını giderme yeridir. Hacca bu amaçla, bu gözle bakmamız gerektiğini bundan önceki sohbetlerimizde söylemiş idik. İşte bundan sonra Allah-u Teala 30. ayet-i kerimeden itibaren de şöyle diyor: ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْنَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ der Allah-u Teala. İşte bu وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Kim ki bu Kabe'nin inşa ediliş gayesidir işte bu iş, Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, Allah'ın koyduğu kurallara uyarsa, Cenab-ı Hak hem insanlar için genel hayatlarında hem de hac esnasında bir takım kurallar koymuştur, bir takım yasaklar koymuştur. Elbette ki Rabbimizin bu yasaklara koymasındaki sebep ve hikmet, bundan önceki koymuş olduğu sebep ve hikmetlerle aynıdır. Adem peygamberimizin cennette yaşarken kendisine feçtenibuhu, bu ağaca yaklaşma demesindeki sebep ve hikmet ne ise, burada da hac esnasında insanların belli kurallara uyması, belli yasaklardan kaçınmaları Rabbimizin istemesindeki amaç ve gaye aynı şeyi içerir. Allah da onu dedi: kim ki buna hürmet gösterirse, buna saygı duyarsa, bu konuda yapması gereken titizliği gösterirse, bu konuda saygılı olursa, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Bu da Allah'ın yasaklarına saygı gösteren için, bu Rabbi katında kendisi için daha iyidir, daha hayırlıdır. Yani Allah-u Teala'nın insanlar ne kadar Allah'ın emir ve yasaklarına, bu koyduğu sınırlara saygı gösterirlerse, bu kendisi için insanın Rabbi katında insanın derecesinin, makamının, mevkisinin daha da artmasına sebep olabilecek olan bir hadisedir. İnsanların Allah katındaki değerinin artması veyahut da azalması tamamen kişinin kendi elinde olan bir hadisedir. Allah'ın işte bu koymuş olduğu sınırlara, hudutlara saygı gösterdiği zaman, hürmet ettiği zaman bu Rabbimin emridir. Bugün bunu yerine getirmek konusunda en büyük titizliği göstermem gerekir diyerek böyle bir cehdin, böyle bir gayretin içerisinde olduğu zaman Müslüman, o zaman o insanın da o Müslümanın da Allah katındaki değeri artacaktır. Bundan sonra Rabbimiz ve uhillet lekumul en'amu illa ma yutla aleykum fectenibur risse diyecek. Yani size okunanlar dışındaki hayvanlar, yani Allahu Teala bir kısım yasaklar koymuştur. Bunun dışında kalanlar ise tabiatın, zaten Allahu Teala insan hayatında da koyduğu kural böyledir. Haramlar sayılabilecek kadar azdır. Helaller sayılamayacak kadar çoktur. Onun için de Allahu Teala bizlere, peygamberimizin de hayatında böyle olmuştur, belli haramlar olan, haram olan şeyleri Allahu Teala saymış, söylemiş, peygamberimiz vasıtasıyla bize bildirmiş. Bunun dışında kalanlar ise tamamen helal olan şeylerdir. Bunların dışında Allahu Teala'nın haram kıldıkların dışında örf olarak, adet olarak, anneanne olarak insanların daha önceki atalarından kalma adetlerle kendi kendilerine bir takım haramlar koymalarını Rabbimiz kaldırıyor ve de diyor ki size Allah'ın Kur'an'da belirttiklerin dışındakiler tamamen neleri Allahu Teala size okumuş, bildirmişse bu hayvanlar sizin için haramdır. Bu esnada ihramlıyken yapmamız olan şeyler var, yapmamamız gereken şeyler var. Bunları avlamak, bunları kesmek, bunlardan etinden yemek sizin için haram kılınmıştır. Ama bu Allahu Teala'nın bu haramlığının dışında, haram kılınışında kalan şeyler tamamen sizin için artık helaldir. Kendi kendinize bir takım yasaklar koymayın. İşte peygamberimize bu yaşadığı dönemde Mekke toplumunda kendileri içerisinden bazı hayvanların Bahire, Saibe, Vesile ve Ham gibi isimler koyarak bunların kendilerince bu hayvanların da haram olduklarını söylemiştir ki Allahu Teala böyle bir yasağın olmayacağını bu ayet-i kerimeyle onlara bildiriveriyor. Artık diyor ki Allah neden kaçınmamız gerektiğini de söylüyor ve diyor ki feçtenibur ritse minel evsani, siz o pis putlardan kaçının. Yani esas kaçınmanız gereken şeyler, öncelikle tabii ki maddi pislik kastedilmiş olmakla birlikte burada esas kastedilen şey insanların, o günkü toplumun kendilerinin ortaya çıkardıkları putlar vardı. Allah işte bunlardan kaçının dedi. Bir başka şeyden de kaçının. Veçtenibu kavle zûr. Allah-u Teala diyor ki yalan sözden de kaçının. Sizin söylemeniz, yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de bir putlardan kaçınmak, ikincisi de yalan sözden kaçınmak. Gerçi buradaki yalan söz ifadesi geneldir ve yalan, yalancı şahitlik, iftira ve benzeri şeyleri de kapsayan bir kavramdır. Fakat bu ayet-i kerime içerisinde burada özellikle küfür ve şirkin dayanağını teşkil eden sapık inanç, adet, gelenek ve ibadet şekillerinin kastedildiğini görüyoruz. Tabii ki Allah'ın varlığına, sıfatlarına, güçlerine ve haklarına ortaklar koşmaktan daha büyük bir yalan da olamaz. Bahire veya benzeri şeyle haram kılmak batıl ve yalandır. Zaten bu konuya ilgili olarak Allahu Teala Nahl suresinin 116. ayet-i kerimesinde bize bilgi veriyor. Yalan yere yemin etmek, yalancı şahitte bulunmak da bu kavle zûr diye kastedilen Allahu Teala'nın kaçınmamızı istediği yalan söz kapsamı içerisine girdiğini bilmeliyiz. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan yere şahitlik etmek Allah'a şirk koşmak gibidir buyuruyorlar. İşte bu nedenle İslam hukukuna göre yalancı şahitler cezalandırılmalı ve tahkir edilmelidir. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed yalancı şahitlik yapan kimsenin halkın önünde yargılanması ve uzun bir hapis cezasına çarptırılması gerektiğini görüşündedirler. Hem İmam-ı Muhammed, İmam-ı Azam'ın öğrencilerinden, İmam Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşü böyle. Bunları yargılanmaları halkın gözünün önünde olmalı ve de uzun bir hapis cezasına da yalancı şahitlik yapan insanlar uzun bir hapis cezasına da çarptırılmalıdır diyorlar. Hazreti Ömer zamanındaki uygulamanın da böyle olduğunu görüyoruz. Mekhule göre Hazreti Ömer bu konuda şöyle diyorlar. Allah kendinden de razı olsun. Yalancı şahitlik yapan kimseye, böyle bir kimse kamçılanmalı, başı tıraş edilmeli, yüzü karalanmalı, uzun bir hapis cezasına da çarptırılmalıdır diyor Hazreti Ömer. Yani böylesi insanlara öyle bir ceza verecek, verilmeli ki bu ceza caydırıcı özelliğe sahip olmalı. Başkaları da böyle bir harekete, böyle bir davranışa teşebbüs etmemeli. En azından zaten böyle bir şeye inanan bir insan yapmaz. Allah ve peygamber bilgisi kendisinde olan, ikinci bir hayatın varlığına inanan, ahiret bilgisinin kendisinde olan insan yalancı şahitlik yapması mümkün değildir. Ama yalancı şahitlik böyle bir bilgi sahibi olmayan, kendisinde Allah ve peygamber bilgisi olmayan bir insan da maddi cezalar verilmeli ki bu insanlar da bu tür yalancı şahitlikten, bu tür de ahlaksızlıklardan kaçınsınlar. Ama buna verilecek ceza öyle bir ceza olmalı ki artık bu cezanın en azından bir caydırıcı özelliği olmalı. Bugün içinde yaşadığımız toplumda belki de en çok ihtiyacı duyulan şey bu olsa gerektir. Yani insanlara verilen cezaların caydırıcı özelliği olmadığından dolayı neredeyse insanlar suç makinesi olabiliyorlar. Yani haberlerde günlük olarak basından takip ettiğimiz, gördüğümüz kadarıyla insanlar nerede suç makinesi olmuşlar, suç işliyor, cezaevine giriyor, tekrar çıkıyor. Neden? Çünkü cezanın caydırıcı özelliği yok. Yavaş yavaş bu işinde büyük boyutlara kadar tırmandığını görüyoruz. Yani çok acımasızca, insafsızca bir hayvandan, affedersiniz, bir hayvandan beklenen bir takım çok acı olayları da yaşadığımızı toplum içerisinde görebilmekteyiz. Bunlardan kurtulmanın, böylesi şeylere karşı karşıya kalmamanın nedeni olarak da ben şunu söylüyorum, Hazreti Ömer'in uygulamasından esinlenerek söylüyorum. Bir insana suç işlediği zaman o insana öyle bir ceza vermeliyiz ki hem kendisini bu işten, bu suçu işleyen insanı bu davranıştan vazgeçirmeli, hem de başkalarına da böyle bir sui emsal, yani kötü bir örnek olmaktan da bu insanları kurtarmak lazım. Yani onları da suça teşvik etmeyecek, en azından böyle bir şeyi işlemeden vazgeçirecek, caydıracak tedbirlerin alınması lazım. Bu da cezadır. Hani nuts ile ustanmayanı tektir diyoruz ya, biz öncelikle insanlara nasihat ediyoruz ama bazı insan da bundan anlamıyorsa ona anladığı dilden hitap etmek lazım. Bugün 21. asra girdiğimiz şu günlerde, şu aylarda, şu yıllarda insanların herhalde en çok üzerinde durması gereken konulardan bir tanesi de bu. Yani insanlara, suç işleyen insanlara bakıyoruz, insan hakları diye kavramlar türetiyorlar. Suç işleyen cezaevindeki insanın hakkını, hukukunu ararlarken o insanın, bir gaspçının, bir efendime söyleyeyim katilin, bir onu bunu bıçaklamış yol kesici caninin hakkını savunanlar, onları mağdur ettikleri insanlara hakkı konusunda hiçbir araştırmaya girmiyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor ki gerçek insan hakları savunuculuğunu yapmak sadece ve sadece İslam'ın prensiplerine uymakla mümkündür. Eğer İslam dışı sistemler içerisinde siz insan hakları kavramının ne olduğunu aramaya kalkarsanız o zaman bir sürü adaletsizlikler ortaya çıkar ki bu açık ve seçik, bugün bütün dünyada bunun örneklerini görebilmekteyiz. Hazreti Ömer öyle diyor işte, böylesi yalancı şahitlik yapmış olan bir insan, böyle bir insan bir kamçılanmalı, başı tıraş edilmeli, yüzü karalanmalı ve de uzun bir hapis cezasına da çarptırılmalıdır diyor. Abdullah bin Amir babasından, o da Hazreti Ömer zamanında bir adamın mahkemede yalancı şahitlik rivayet eder. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu adamı bir gün boyunca halkın önünde gezdirmiş ve insanları onu tanıması için kim olduğunu, nasıl yalancı şahitlik ettiğini anlatmış, daha sonra da hapsetmiştir. İşte günümüzde de bu yalancı şahitliğinin isminin gazetede ilan etmek suretiyle böyle bir yola da gidilebilir. Yani bu adam işte yalancı şahitliğiyle meşhur olmuş olan birisidir. Buna karşı dikkatli ve duyarlı olun denilebilir. Evet. Allah-u Teala hakikaten ne kadar güzel bir Müslümanın hayatında yaşarken uyması gereken, kendisi açısından mutlu ve huzurlu olabilmesi için uyması gereken kuralları bizlere böylece kısa ve net olarak açıklayıveriyor. Evet. Hunefa elillahi gayre müşrikine bih ve men yüşrik billahi feke ennema harra mines semai fetahtafuhu tayru ev tehvi bihir rihu fi mekanin sahik. Bu ayet-i kerime de Allah'a ortak koşmadan sahih olarak, gerçek olarak Allah'ı birleyenler olun. Bizden Allahu Teala'nın istediği şey bu. Hunefa elillahi gayra müşrikin bi. Siz Allahu Teala'ya ortak koşanlardan olmayın. Allah'a ortak koşmaktan gerçek olarak, samimi olarak kaçınan bireylerden olun. Öyle bir insan olun ki sizin birlediğiniz, tek olarak ilah olarak kabul ettiğiniz Allah gerçekten öyle bir imanla buna iman etmiş olun ki şirkin onun kenarından veya köşesinden geçmesin. Şirkten tamamen uzak kalsın. Tek bir mabuda, tek bir ilaha, tek bir Rabb'a boyun eğin. Bunun dışında hiçbir gücü, hiçbir otoriteyi, hiçbir kuvveti saygıda, sevgide ve korkmada Allah'ı sevdiğiniz gibi başkasını sevmeyin. Allah'tan korktuğunuz gibi başkasından korkmayın. Allah'a duyduğunuz saygı kadar da bir başkasına saygı duymayın. Öyle bir şirkten, böyle bir Allah'a ortak koşmaktan sakınacaksınız ki sahih olarak, gerçek olarak Allah'ı birleyen insanlar olmamızı Rabbim istedi. Ve de dedi ki وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Zira kim ki Allah'a ortak koşarsa sanki ne olur o adam? فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ O insan gökten düşmüş gibi olur. Da فَتَخْتَفُهُ تَيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيْحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ O insan gökten düşmüş gibi olur da artık onu ya kuş kapar ya da rüzgar onu uzak bir yere sürükleyip parçalayıverir der Allahu Teala. Bu misalde anlatılan Allahu Teala'nın bize anlattığı şey, yani bir insanın eğer şayet Allah'a ortak koşacak olur ise Allah o insana artık sahip çıkmayacaktır. O sahipsiz kalacaktır. Allah'tan başkalarının otoritesini, gücünü, kuvvetini kabul etmiş olan insan kendini onlara teslim etmiş demektir. Bir de Ahzab suresinde Rabbimiz bir örnek verir. Bir ayet-i kerimesi, 4. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Allah bir insanın vücudunda iki kalp yaratmamıştır. Yani kalbi siz bir su bardağına benzetirseniz, o su bardağında ya su vardır içerisinde ya da başka bileşik vardır. Çay vardır, ayran vardır. Ama biraz su, biraz çay, biraz ayran korsanız buna ne su diyebilirsiniz, ne çay diyebilirsiniz, ne de ayran diyebilirsiniz. Kalpte su bardağına benzeterek diyorum ki ben, o kalpte ya Allah sevgisi vardır, ya Allah'a saygı vardır, ya da Allah'a korku vardır. Bunun hepsi tamamen onlarla Allah sevgisi, saygısı ve korkusuyla dolu olmalı. Oraya bir başkasının sevgisini, Allah'la beraber bir başkasının sevgisini, bir başkasının saygısını oraya sokacak olur isek, o zaman Allahu Teala diyor ki ben çıkar giderim, siz o zaman sevdiğinizle, Peygamberimizin hadislerinin ifadesiyle el mer'u ma amen ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah çıktıktan sonra o kalpten onun yerine bir başkası girer ve kişi de onunla birlikte oluverir. De böylesi olan insan sanki gökten düşmüş olan bir insan gibi oluverir. İnsan hiç unutmamamız gerekir ki başkasının değil, sadece ve sadece Allah'ın kuludur. Ve yaratılış mayasında da zaten Allah insanı o küllü mevlüdün yûlede alâ fıtratil İslam hadisinde olduğu gibi yaratılış olarak insan tevhid ilkesini kabule hazır bir vaziyette yaratılmıştır zaten. Bu nedenle peygamberlerimizin davetini kabul edenler fıtratlarında sabit kalırlar ve bununla da yükseli giderler. Bunun aksine Allah'ı inkar eden veya ona ortak koşan kimse ise bu asli fıtrat, yani gökünden, ayete göre konuşacak olursak gökünden düşer. İşte o zaman ayette anlatıldığı gibi düşen adamı kapan kuşlara benzer, lider veya şeytanların kurbanı olur. Ya da misalde ayette ikinci şekliyle anlatıldığına göre de rüzgara benzeyen arzu, istekler ve nefsin kölesi olur. Bunlar onun diğer tarafa doğru alçaltırlar ve sonunda da sapıklığın en derin çukuruna kaybolup giderler. Ayetin sonunda gelen sahih kelimesi sahaktan türediğini görüyoruz ki parçalanmış, ezilmiş anlamına gelir. Sahih içine bir şey düştüğünde parçalanacak kadar derin bir yere denir. Burada ise sahih kelimesi ahlaki ve düşünce bakımından içinden çıkılması mümkün olmayan derin uçurumlar anlamında mecazen kullanıldığını görüyoruz. Yani böyle bir yere düşen kimse ahlaken artık paramparça olmuştur ve yok olup gider toplum içerisinde. Yani Allah'la artık bu insanın bağı kalmadığından, Allah'la birlikteliği kalmadığından, zaten Allah Resulü de Kur'an'da böyle söylüyor, kalp ancak Allah'la, Kur'an'la tatmin olur diyordu. Kur'an'dan başka bir şeyle kalbin tatmin olacağına arayan insanlar, kimisi modanın peşine düşer, kimisi şarkıların, türkülerin peşine düşer, kimi artistlerin, futbolcuların peşine düşer ama bunların da birer hiç kendilerini tatmin edecek gerçek değerler olmadığını çok geç anlar ama o da iş işten geçmiş olur. İşte Allah da diyor ki, gelin siz sahih olarak inanmanız gereken gerçek olan Allah'a inanın, Allah'a tek olan Allah'a inanın, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Eğer siz Allah'la beraber başkalarını da kendinize dost edinirseniz, arkadaş edinirseniz, veli edinirseniz, başkalarını da Allah'la beraber denk tutmaya, Allah'a göstermiş olduğunuz sevgiyi, saygıyı, korkuyu başkalarını da göstermeye kalkarsanız, o zaman gökten düşen bir insan gibi olursunuz. O zaman siz rüzgarın önündeki bir yaprak gibi olursunuz ve kaybolur gidersiniz dedi Allahu Teala. Zalike ve men yu'azzim şa'airallahi fe innaha min takvel kulub dedi Allahu Teala. Dikkat edin, işte gerçek bu. Bu yüzden bunu iyi anlayın ki kim Allah'ın işaretlerine, Allah'ın kurallarına, Allah'ın emir ve yasaklarına en küçüğünden en büyüğüne kadar saygı gösterirse, saygı göstermesi demek ona ittiba ederse, ona uyarsa şüphesiz ki kalplerin takvasındandır. Yani yapılması bir kimsenin Allah'ın işaretlerine saygı göstermesi onun kalbinde takva olduğunu gösterir. Diğer taraftan onların kutsiyetine saygı göstermeyen, Allah'tan başkasının saygı göstermeyen, kendisinde Allah korkusu ve takva olmadığını da böylece de belirtmiş olur. Bu ya onun Allah'a inanmadığını ya da ona isyankar bir tavır içine girmiş olduğunun da ifadesidir. Bu Allah'ın şiarlarına uyup uymamak meselesi. Yani kim ki Allah'ın koymuş olduğu, Allah'ın şiarı dediklerimiz, işaret dediklerimiz başta namaz, oruç, hac veya bir mescitte kurban kesme ve benzeri şeyler ne anlarsak Allah'ın işaretli olarak artık bunu biz topluca söylememiz gerekirse Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek, yasaklamış olduğu şeylerden de kaçınmak, bunların tamamı Allah'ın şiarına saygı göstermektir. Böylesi insanlar için Allah takva, kalplerinde takva olan insanlardır. Bunlar ihsan derecesinde yaşayan insanlardır. Allah'ı görmedikleri halde görüyormuş gibi ibadet edenlerdir. Kendileri her ne kadar Allah'ı görmüyorlarsa da Allah'ın kendilerini gördüğüne inanan insanlardır. Böylece de kabul etmiş olan insanlardır. Evet. لِكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Bir başka Beyt-i Atik diye geçen bir ayet-i kerime, bundan önceki 29. ayet-i kerimede de bu ifade geçmiş idi. O kurban için işaretlenmiş hayvanlar da belli bir süreye kadar sizin için menfaatler vardır, yararlanmalar vardır. Bunlar da tabii ki bu Allahu Teala'nın bizlerin kurban kesmek üzere bugün her ne kadar oradan alıyor isek de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde İnsanlar kurbanlıklarını da kendi yanlarına alıp götürüyorlardı ve bunlara işaret koyuyorlardı. Allahu Teala da diyor ki bu hayvanlardan lekum fiha menafi'u ila ecelin musamma thumma mahilluha ila el-beytil atik. Beyt-i Atik denilen yere, mahalle varıncaya kadar insanların bunların sütünden veya binek olarak yararlanmalarında fayda olduğundan sizin için Allahu Teala böyle bir müsaadeyi de veriyor. Burada Allah'ın işaretlerinden sayıldığı için kurbanlık hayvanlardan da bir yarar sağlanamayacağı konusunda meydana gelen, Peygamberimizden önceki uygulamalarda var olan Mekke müşriklerinin kendi aralarında koydukları, ürettikleri bu yasak da böylece yanlış anlama ortadan kaldırılmış oluyor. Bu açıklama gerekliydi çünkü Araplar bu hayvanlardan faydalanmayı kendilerine haram kabul ediyorlardı. Bu hayvanlar hac sırasında kurban edilmek üzere işaretlendirildikten andan itibaren onların sütü içilmez, üzeri ne binilir ne de yük taşınabilirdi. Böyle bir inançları vardı. Bu ayet-i kerime işte bu yanlış anlama ortadan kaldırıyor. Hazreti Ebu Hureyre ve Enes radıyallahu anhler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesini yedeğinde götürdüğü halde çok yorgun ve zavallı bir şekilde yürüyen bir adamı gördüğünü rivayet ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona devesini binmesini söylediğinde adam devenin kurban için adandığını cevabını veriyor da Peygamberimiz tekrar ona devesine binmesini emrediyor. Belli bir süreye kadar ayette geçen belli bir süreye kadarın neyin kastedildiği konusunda bazı görüş farklılıkları vardır. Bazı müfessirler özellikle İbn Abbas, Katade, Mücahit, Dahak ve Ata bunun hayvanların kurban için işaretlendikleri, adandıkları zaman olduğu görüşündediler. Fakat bu görüş pek kabul görmemiş çünkü o zaman onlardan yararlanma konusunda izin anlam verilmenin de bir anlamı olmazdı. Ama Urve bin Zübeyir, Ata bin Rebiye gibi İşlerinde bulunduğu bir grup müfessir, belirli bir sürenin hayvanın kurban edileceği zaman olduğu ve kurban edilinceye kadar da onlardan yararlanabileceği görüşünü savunuyorlar ki, kişi bu hayvanlara binebilir, sütünü içebilir, genç olanlarını kullanabilir, kıl ve yünlerini de kesebilir. İmam-ı Şafii bu görüşü benimsemiş, İmam-ı Azam Ebu Hanife de gerektiğinde onlardan yararlanabileceğini, fakat yararlanmamanın daha iyi olacağını görüşünde İmam-ı Azam Ebu Hanife söylüyor. Yani insanın eğer zaruret varsa, binmek gibi, içmek gibi böyle bir mecburiyet kaynaklanmışsa, yani hayvan yanında yürüyecek, kendisi de zar zor telef olma gibi böyle bir güçlükle karşı karşıya kalmış ise, o zaman bu insan binebilir. İmam-ı Azam'ın görüşü de böyle. Ama normal şartlarda ihtiyaç yoksa, binmemenin daha uygun olacağını İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de söylüyor. Evet. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلَّا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٍ فَلَهُ اَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ der Allah-u Teala. Biz her ümmet için kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye bir kurban kesme şekli belirledik. Her ümmet için velikullu ümmetin cealla menseken. Her ümmet için bir kurban kesmeyi Allahu Teala istiyor ve de oradan istediği bir başka şey de liyedikurusmallahi ala ma razaqahum. Onlara rızık olarak verdiğimiz bu hayvanların da keserken Allah'ın adının da onlar üzerinde anılmasını da Allahu Teala istiyor. Yani bir hayvan keserken bir mümin, bir Müslüman mutlaka Allah'ın ismini onlar üzerine almalıdır. Yani onu anarak kesmelidir. Allah'ın isminde Allah'tan gelen bu Bismillah demenin, Allah'ın ismi anmanın elbette ki çok önemli bir mesajı var. Bu ayetle Müslüman o nimeti kendisine verenin Allah'tan başkası olmadığını, biraz sonraki ayetlerde de zaten gelecek, başka ayet-i kerimelerde de var. Allah-u Teala bizim kurban kesmemizdeki amaç ve gayesi Allah-u Teala'nın ete, kana, deriye ihtiyacı olduğundan dolayı değil. O konudaki bizim tamamen samimiyetimizi, ihlasımızı ölçmek için Allah-u Teala böyle bir emir veriyor. Bunu yerine getirirken de bu işi yapan insan bütün ibadetlerde olduğu gibi bu işi yaparken Allah adına yapmanın gerekli olduğuna inandığından dolayı inanmalı, bunu yerine getirmeli ve Allah'ın adını anarak kesmelidir. Bu çok önemli bir konudur gerçekten. Bazı insanlar işte Cenab-ı Hak bazı şeyleri yasaklamasının nedeni olarak işte bu zaten akıl da bunu böyle söylüyor gibi ifadeler kullanırlar ki elbette ki İslam akıllı insanlara hitap eder fakat akıl dini değil. nakil dinidir. Bunu bilelim. Bugün filozoflarla bizim aramızdaki fark budur. Onlar bilginin kaynağı olarak aklı esas alırlar. Bugün Celaleddin Rumi için de aynı söylüyor. Şöyle bir kısım insanlar filozoftur diyorlar. Filozoftur demek, yani Celaleddin Rumi'nin de bilgisinin kaynağının akıl olduğunu iddia etmektir. Ama eğer siz ona Müslümandır derseniz, o zaman da onun sahip olduğu bilginin akıl değil, nakil, vahiy olduğunu kabullenmiş olmuş olmanız demektir ki, gerçekten de onun da biz öyle olduğuna inanıyoruz, öyle olduğunu bekliyoruz. Yani bilgisinin vahiy bilgisi olduğuna inanıyoruz. Yoksa filozoftur demek nakil bilgisidir. Akla sorarsanız, bir hayvan, bir koyunu keserseniz etinin yenmesinde bir sakınca yoktur. Ama İslam ne diyor? Onu bile bile kasten, Allah'ın adını anmadan, Bismillah demeyi bile bile terk ederek keserseniz, eti yenmesinde bir sakınca olmayan bu hayvan bir Müslüman için haram oluverir. İşte onun için de Allah-u Teala bir Müslümanın hayatının tamamının Allah'a göre olması gerektiğini ifade ederek, kurban kesseniz de bir hayvanı normal şartlarda et olmak üzere yemek içinde kesmiş olsanız, mutlaka liyedikurusmallahi, mutlaka onun adını, Allah'ın adını ansınlar diye de Allah-u Teala bizden belirtiyor ve istiyor. Diyor ki Allah-u Teala bu ayette, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye bir kurban kesme şekli belirledik. Burada kurban kesme şekli olarak ayrıntılı bize belirtilen şey, elbette ki her hayvan için değişik değişik kurban kesme şekilleri olabilir. Mühim olan hayvana eziyet etmeden, hayvana herhangi bir zarar vermeden kesmektir. Bu da en uygun olan hangisi ise, kolay olan hangisi ise ona kesmek. Ama bugün bıçakla kesmek çok işkence verir diyerek Avrupa'da da hayvanlara daha değişik şekillerde işkence ederek kesildiğinde görebilmekteyiz. Evet. Allah bundan sonra der ki, fe ilahukum ilahun vahidun. Dikkat edin. Dikkat edin. Allah'ınız, ilahınız sadece ve sadece Allah'tır. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yalnızca felehu eslimu. Sadece ona teslim olun. Ve de ve beşiril muhbitin der Allah-u Teala. Ey peygamber, o temiz, yürekli, mütevazi insanları müjdele diyor Allah-u Teala. Evet. Bu ayet içerisindeki son üç cümleye baktığımız zaman gerçekten çok çok fazlaca, teferruatluca, genişçe durulabilecek kadar anlamı ve mesajı çok olan bir ayet-i kerimedir. Bu ayette Allah bir kere ilahın tek olduğundan bahsediyor. Bu konuda kendisine bu yukarıda belirttiğimiz insanın şirk konusunda çok dikkatli olması gerektiğinin tekrar tekrar vurgusu yapılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şirk konusunda çok benim önemsediğim, üzerinde durduğum bir hadis-i şerif var. Onda diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kul üzerinde hakkı var. Zaten bu hepimiz kabul edebileceğimiz bir şey. Yani Allah'ın kulunun üzerinde hakkının olması çok doğaldır, çok uyguncadır. Tamam, buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Bu kadar nimetler vermiş, bu kadar kendisine ihsanda bulunmuş, kaşını, gözünü, vücudunu, organlarını tam vermiş, tabiattaki çevresine güneşi, ayı, yıldızı, tabiatı, tamamen evreni kendisinin emrine vermiş, hayvanları kendisinin emrine vermiş bir Allah'ın elbette ki kulu üzerinde hakkı olur. Bu tamamdır. Ama hadisin ikinci şıkkında da peygamberimiz şöyle diyorlar. Allah'ın kul üzerinde hakkı vardır. Fakat kulun da Allah üzerinde hakkı vardır diyor. Allah'ın kul üzerinde hakkı var, kulun da Allah üzerinde hakkı var. Sahabe diyor ki, ya Resulallah, tamam bildik, Allah'ın bizim üzerimizde hakkı çok normaldir. Olması da gerekir. Ama bizim kulun Allah üzerinde hakkı nedir diye sorduğu zaman peygamberimiz şöyle cevap veriyorlar. Allah'ın kul üzerindeki hakkı diyor, namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet, infak, bilmem haramlardan kaçınmak, evet evet. Fakat diyor Allah'ın kul üzerinde hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamasıdır diyor. Peki kulun Allah üzerinde hakkı nedir dediğin zaman peygamberimiz ona da şöyle cevap veriyor. O kendisine Allah'a ortak koşmayan bir kuluna Allah'ın azap etmemesidir diyor. Yani bir kul ki Allah'a zatında ve sıfatlarında hiçbir kurumu, hiçbir kuruluşu, hiçbir şahsı ortak koşmamışsa Allah da o kuluna azap etmemesi kulun Allah üzerindeki hakkıdır diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Öyleyse ilah kelimesi yani kelime-i tevhid la ilahe illallah çok anlamlı, çok mesajlı bir cümledir. Bunu iyi anlamak lazım, iyi kavramak lazım. Müslüman hayatını ona göre yaşadığı zaman zaten kurtulmuş demektir. Ve de diyor ki ayetin devamında Allah, فَلَهُ اَسْلِمُوا Siz kendinizi sadece ve sadece ona teslim olun. O Allah'a teslim olun. Allah'tan başkasına iradenizi teslim etmeyin. Ha, sizin teslimiyetiniz sadece ve sadece Allah'adır. Allah'tan başka sizin iradenizi ipotek edeceğiniz kurum, kuruluş, şahıs yoktur. Biz sadece Allah'ın emirlerine, ya Rabbi ben bu işi niçin yapacağım diye sormayız. Allah emretmişse deriz ki hemen o ana bizim yapmamız gereken hemen işittik, semi'na ve ada'na. İşittik ve itaat ettik olmalıdır. Yoksa bunun sebep ve hikmetini aramak bizlere düşmez. Bir Müslüman zaten öyle olduğu zaman da iman olmuyor. İman, Allah bize bir şey teklif edecek de ona bizim şartsız, ön koşulsuz, bu işi bir deneyeyim, bir göreyim bakalım da eğer benim lehime olacak olur ise o zaman iman edeyim değil. Allah ne söylemişse kabul etmek, ondan sonrasında da Rabbimizin emirlerine onun istediği şekilde yerine getirmek bir Müslüman üzerine düşen en önemli görevdir. Fakat bunu da diyorum, yani böyle bir davranışı biz Allah'tan başkası içinde sergilememeliyiz. Allah'tan başkasının emirlerinin konusunda, yani birisi bize emir verdi, ben bunun için yapacağım böyle diyebilmeliyiz. Bu bir yanlışlık değildir, bu bir itaatsizlik değildir. Bizim şartsız ve koşulsuz itaatimiz sadece Allah'a ve de onun Resulüne'dir. Ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bile sahabeden zaman zaman bu tür sorular gelmiştir. Bu Allah'ın emri midir? Yoksa sizin şahsi bizden bir isteğiniz midir? Peygamberimizin yok bu benim şahsi bir isteğimdir dendiği zaman kusura bakma bunu yerine getirmeyeceğim şeklinde ifadelerin var olduğunu da görüyoruz. Allah-u Teala bu ayet-i kerimin sonunda şöyle diyor. Ve beşiril muhbitin, muhbitlere müjdele. Yani kimmiş bunlar? Temiz yürekli olanlar, mütevazi insanlar. Arapçada muhbitin kelimesini tek bir kelime olarak tercüme etmek Türkçe'ye pek mümkün değildir. Bu ifadede birinci olarak şöyle bir kavram, şöyle bir açıklama yapabiliriz muhbitin kelimesiyle ilgili olarak. Allah önünde gurur ve kibiri bırakıp tevazuyu seçenlere müjdele şeklinde. İkinci bir açıklama olarak da kendilerini onun Allah'ın hizmet ve kulluğuna adayanlara müjdele. Üçüncü olarak da onun emirlerine samimiyetle boyun eğenleri müjdele şeklinde bu muhbitin kelimesine bu üç anlamı verebiliriz. Yani şöyle deriz o zaman, ey peygamberim, ey Müslümanlar siz şu tür insanları müjdeleyin. Kimi müjdeleyeceğiz? Kibir ve gururu bırakıp tevazu seçmiş olanları, Allah'a hizmet ve kulluğa kendini adamış olan insanları, Allah'ın emirlerine samimiyetle boyun eğmiş olanları da bizler müjdeleyelim. Allah kendilerini kul olarak kabul etmiştir. İşte böylesi insanlar, اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاتِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İşte bu müjdeyi hak etmiş olan insanlar var ya, onlardan bir takım davranışlar görülür. Ne görünür? Bir, اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Kalplerinde bir ürperti, bir davranış, kalplerinde bir şekil değişikliği. Hani adam kimyen bozuldu diyor ya, kalpte bir hareketlilik meydana gelir. Kalpteki bu hareketlilik, Allah korusun işte imanın tespitinin noktasıdır. Ben bazen öyle diyorum yani. Bir insan tuttuğu takımın attığı gole, bir daha söylüyorum, tuttuğu takımın attığı gole sevindiği kadar, Allah'ın emirlerini yerine getirirken de aynı hazzı, aynı heyecanı, aynı keyfi, aynı zevk ve neşeyi duymuyorsa, ben duymuyorsam kendimden örnek vereyim, imanımı gözden geçirmem gerekir. Yani attığı, tuttuğu takımın, tuttuğu sanatçının, sevdiği sanatçının şarkısından aldığı hazzı, o kalbindeki titremeler, ürpermeler, eğer insanda Allah anıldığı zaman bunlar olmuyorsa, o insan, o Müslüman, Allah'la olan bağında bir eksiklik var demektir. O zaman bunu kontrol etmesi lazım. Allah da onu söylüyor işte. Böylesi insanlara müjdeleyeceğiz. Yani Allah'ın anıldığı zaman kalbinde bir ürperti meydana gelen, Rabbim bana ne emrediyor diye bütün kalbinin bütününü açıp sanki bir musluktan, çeşmeden çok şiddetli bir su akıyordu. Aman bu başka yere taşıp gitmesin, tamamı benim kabıma dolsun şeklinde bir yaklaşımla Allah'tan gelen emirlere karşı böyle bir haz duyan insan. İşte Allah zükürallahu vecilet kulubuhum. Allah anıldığı zaman, Allah'ın emirleri kendisine aktarıldığı zaman, Allah'ın emir ve yasaklarını duyduğu zaman hiçbir ön şart ileri sürmeden teslim olup Rabbim sadece ve sadece Allah'tır diyen ve de buna göre hayatını yaşayanlar. Birincisi bu. İkincisi ve sabirine ala ma esabahum. Kendi başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman da Müslümanca bir tavır sergilerler. Allah Resulü nasıl yaşamışsa, nasıl olaylara tepki vermişse, hepimizin başından acı olaylar geçebilir. Kimimize hastalık gelebilir. Allah korusun çok yakınımızı da kaybedebiliriz. Dünyada yakınını kaybeden insanlar sadece Müslümanlar değil, müşrik de kaybediyor, Yahudi de kaybediyor, Hristiyan da kaybediyor, ateistler de yakınları kaybedebiliyorlar. Bunların böylesi bir insana yaklaşımıyla, bu olaya yaklaşımıyla Müslümanın yaklaşımı bir olmamalı. Cenazelerde maalesef bunu çok görebiliyoruz. Yani anıt ve feryat elbette ki insanın fıtratında vardır. Allah böyle bir varlık yaratmış. Acı olaylar karşısında ağlamak elbette ki her insandan Allah'ın fıtratına koyduğu bir duygudur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ağlamıştır. Hepimiz ağlayacağız. Ama bu ağlamanın dozu Müslümanca olmalı. Yani o bir cenazede çok genç de olabilir, çok yaşlı da olabilir, çok yakınımız da olabilir, uzaktan birisi de olabilir. Bu olaya, başımıza gelen bela ve musibete karşı yaklaşımımız Müslümanca olmalı. Kısacası bu. Allah ve Resulün, bir de şunu bilelim, acıların peygamberlerimiz en zorlarını tatmış olan insanlardır. En zorlarını tatmış olan insanlardır. Kendi peygamberimizin hayatına baktığımız zaman, eşine iftiraysa peygamberimiz de var. Eşine kaybetmekse peygamberimiz de var. Annesini babasını kaybetmekse bunun acısı nedir dersen peygamberimiz de var. 7 çocuğundan 6 tanesinin ölümüne evlat acısı ne demektir? Bunu da yaşayan birisi. Kızlarından, peygamberimizin kızlarından boşattırma hadisesi olacaksa bu da peygamberimizin hayatında var. Taşlanmaksa, kovulmaksa, akrabalar tarafından itilip kakılmaksa bu da peygamberimizin hayatında var. Daha ne olsun ki? Daha ne olsun ki? Bu kadar acı olayları yaşamış olan bir peygamber nasıl olayları karşısına tepki vermişse bizim de ona karşı öyle tepki koymamız gerekiyor. Kendi öz amcaları tarafından dışlanmış birisi, hakarete uğramış birisi ama onlara karşı da Müslüman olmayan insanlardan gördüğü çile ve sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Ama o insanlar Müslüman oluverdiği zaman da peygamberimizin onlara yaklaşımını biliyoruz. O halde böylesi olaylar karşısında Müslümanca bir tavır ortaya koyacak olanlara Allah-u Teala peygamberimiz ve bizler vasıtasıyla diyor ki onlara müjdeyi ver. Vel mukimi salati. O insanlara, o insanlar ki bir Allah'a kalpleri, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler. Üçüncü bir özellik olarak da bir Müslümanın olmazsa olmaz şartı gibi bir şey yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmayan kafirdir demiyor ama Müslümanla kafir arasındaki fark da namazdır diyor. Elbette ki bu namaz da sadece bir bedensel hareket olmaktan öte insana kötülüklerden alıkoyan bir namaz. Yani namaz kıldığı zaman insanın çevresindeki yakın ve uzak çevresindeki insanlar mutlaka ve mutlaka bu adam namaz kılmadan önce şöyle şöyleydi de namaz kılan insanın yaşantısına başkaları imrenmeli. aile ilişkisi o kadar mükemmel olmalı. Çocuklarıyla olan ilişkisi mükemmel olmalı. Komşuluk ilişkileri farklı olmalı. Yetime sahip çıkmalı. Kimsesizleri korumalı ve gözetmeli. Onların derdiyle dertlenmesi lazım. Fakir fukara onun dostu olması lazım. Sıradan insanı hep zenginlere oturup kalkmaması lazım. Namaz kılan insan böyle bir zengin grubu oluşturup da onlara oturup kalkan bir insan değil. İçerisinde oturup arkadaşlık yaptığı insanlar hem fakirler hem de zenginlerin olduğu bir grup olmalı. Ve mimma razaknahum yunfikun ve bu Müslüman Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiğinden de infakta bulunurlar, başkalarına da yardım ederler. Dikkat edelim. Razaknahum diyor Allahu Teala, biz onlara rızık verdik. Yani insanın kendi kazandığı değil. Ben çok ekonomi bilirdim, çok iktisat bilirdim, ticari bilgim, benim tezgahtarlığım, maharetim çok güzeldi. Bundan dolayı zengin oldum değil. Fakirlik ve zenginlik bir imtihan sebebidir ve tamamen Allahu Teala'nın tekelindedir. Allah istediğini bu dünyada zengin eder, istediğini de fakir eder. Zengini sevdiğinden, fakiri sevmediğinden dolayı değil, varlık ve yokluk tamamen zenginlik ve fakirlik Allah tarafından bir imtihan sebebidir. Zenginin acaba Allah'ın kendisine verdiğini Allah'ın dediği yerde kullanmış mı? Fakiri de vermediğinden dolayı sabredebilmiş mi? Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman zengin bir insan değil, çok fakir bir hayatı vardı. Böyle bir yaşantı ama böyle bir hayatı da isyana neden olmadı. İşte varlık ve yokluk imtihan sebebi olduğunu bilmeli Müslüman, hayatında buna göre yaşamalıdır diyoruz. Evet, bugünkü sohbetimizi de burada bitiriyoruz. İnşallah önümüzdeki sohbetimizde bu 35. ayet-i kerimeyi bitirmiş oluyoruz. 36. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.